Sağlam olmayan metotlarla sağlam nesiller yetiştirilemez. Kamil olmayan eğitimlerle kamil insanlar yetişmez. Nakıs eğitimlerin sonunda ortaya çıkacak olan nesiller de nakıs olacaktır. Neden her insan surlara çıkan Ulubatlı Hasanlar olamıyor? Neden her insan kalelerin kapısını kıran adam olamıyor? Neden her insan bulunduğu yerde öncülük yapıp da bir hareket başlatamıyor? Neden her insan aynı olamıyor? 20 kiloyu kaldıramayan insanlar da var. 180 kiloyu kaldıran insan da var. İkisi de insan bunun. Ama birisi eğitim görmüş insan. Birisi antrenman yapmış insan. Birisi gerekenleri yapmış adam. İman edecekler ve onun dediği bir hayat nizamı meydana getirecekler. Kur'an'ın hayat nizamını hayatlarına kuracaklar, tesis edecekler ki o zaman onlara şifa olacak. Siz doktora gidiyorsunuz. Doktorun yazmış olduğu reçeteyi suya batırıp da içerseniz iyileşir misiniz? Kur'an'ın ayetler şifa ama onu tatbik edersen, toplumunda tatbik edersen şifa olacak. Düşmanla savaşırken Allah Allah diyerek savaştık. Ellerimizi kaldırıp yalvarıyorduk. Her taraftan zulüm altındaydık. Bütün memleket işgal edilmişti. O zaman herkes Allah Allah diyor, yalvarıyordu. Allah Azze ve Celle kurtarınca memleketi düşmandan, Allah'la savaşan bir nesil meydana getirdiler.
Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفري علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinde Allah Azze ve Celle Hakk'ın gelmesi durumunda batılın zail olup gideceğini haber vermiş idi. De ki ey Resulüm, Hak geldi ve batıl zail oldu. Hak gelirse batıl zail olur. Hakk'ı hak bir şekilde savunacak olursanız, Hakk'ı hak bir yolla hakim kılmak için mücadele verecek olursanız, Hakk'ı peygamberlerin metoduna göre savunacak, hakim kılmak için çalışacak olursanız, o takdirde hak geldiği zaman batın gitmek zorunda kalacaktır. Bugün yeryüzünde hak var olduğu halde batın gitmiyorsa, bunun sebebi Hakk'ın hak bir yolla savunulmaması ve onun mücadelesinin verilmemesidir. Müminler Allah'ın peygamberlerinin hiçbir zaman değişmeyen o metoduna göre mücadele verseydiler, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın verdiği mücadele metodu neyse, Efendimizinki de oydu. Aradan on binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen hiçbir zaman değişmeyen metot. Çağlar değişmiş, insanlar değişmiş, şartlar değişmiş, her şey değişmişti ama o metotta bir değişiklik yok. Ana noktaları aynıydı. Hiçbir peygamber kafirin karşısında eğilmedi. Hiçbir peygamber kafirin karşısında renkten renge girmedi. Hiçbir peygamber taviz vermedi. Bu metot ile çalışınca Allah Azze ve Celle onları galip getirdi. Onların bir kısmı her ne kadar dünya hayatında galip değillerse de, fakat hakikatte onlar hem Allah katında galiptirler, hem de bir başka açıdan dünya hayatında da galiptirler. Çünkü onlar hiçbir zaman kafirin karşısında boyunlarını bükmemiş Allah'ın yiğitleridirler. Toplumların layık olması durumunda Allah Azze ve Celle mücadele eden insanların mücadelesinin sonucunun zaferle bitmesini takdir eder. Toplumların layık olması icap eder. Bir iki insanın layık olması bir şey ifade etmez. O yüzden bazı peygamberler galip gelememişlerdir dünya hayatında. Onların dünya hayatında galip gelmemiş olması, o davanın galip gelmeyecek bir dava olmasından değil, yahut da o davanın, hak davanın yanlış bir şekilde savunulmasından değil, yanlış bir yolla yayılmaya çalışılmasından değil. Tam tersine, peygamberler Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği istikametin dışına çıkmazlar. Onlar kendi kafalarında metotlar tayin etmezler. Onlar Allah'ın kendilerine gösterdiği şekilde davranırlar. Onlar bilirler ki hareketin asıl komutanı Allah'tır. Fakat insanlar layık olmadıkları için bazen peygamberlerin mücadeleleri bu dünya hayatında zaferle sonuçlanmaz. Çünkü toplumun doğruyu arıyor olması icap eder. Toplum doğruyu aramıyorsa Allah Azze ve Celle onlara doğruyu nasip etmeyecektir. Bir toplumda ekseri insanların doğruyu arıyor olması icap eder. Eğer bir toplumda ekseri insanlar nefislerinin, şehvetlerinin peşine düşmüş gidiyorlarsa, hakkı aramıyorlarsa, hak kimin yanında olursa olsun onların umurunda değilse, onlar yalnızca kendi maddi menfaatlerini düşünüyorlarsa, önce kendi şahsi menfaatlerim, ondan sonra başka şeyler diye düşünüyorlarsa, insanlık şereflerini kaybetmişlerse, maddeyi mananın üzerine çıkarmışlarsa, o toplum kendi nefislerinde olanı değiştirmeye niyetli değil demektir. Böyle bir topluma Allah Azze ve Celle zafer nasip etmeyecektir. Böyle bir topluma hangi peygamber gelirse gelsin, o peygamber onlarla zafere ulaşamayacaktır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi, hak geldi ve batıl zail oldu. O öyle bir peygamber olarak gönderildi ki diğer peygamberlere benzemiyordu o. O geldiği zaman yeryüzünde büyük değişiklikler yapmaya gönderiliyordu. O gelecek ve bütün dünya alt üst olacak. Daha doğrusu alt üst olmuş olan dünya düzenine girecek. Bizans ve İran o günün süper güçleri, onların sonunun gelmesi demek, Allah Resulü'nün peygamber olarak gönderilmesi demek, o günkü süper güçlerin sonlarının gelmesi demek, Allah Resulü'nün peygamber olarak gönderilmesi demek, insanların bozulmuş olan düzenlerinin tekrar düzeltilmesi demek, Allah Resulü'ne vahyin gelmesi demek, tüm dünyada her şeyin yeniden düzenleneceğinin alameti, onun bir delili idi. Hak geldi, batıl zail oldu. Çünkü hak esas itibariyle su gibi, batıl ise köpük gibidir. Nasıl ki köpük belki suyun üzerini kaplar, belki suyun görünmesine engel olur, Fakat bir müddet sonra köpük gider ve kalacak olan yine sudur. Aynen öyle, belki tarihin bazı zamanlarında batıl insanların üzerine çullanmış, belki hak kaybolmuş gitmiş olabilir. Belki tarihin bir döneminde Allah'ın peygamberleri tamamen arkaları kesilmiş, bir peygamber gönderilmemiş de olabilir. Yahut da ümmet-i Muhammed'in başına geldiği gibi, belki şu son 2-3 asırdan itibaren olduğu gibi, özellikle son bir asırdan beri olduğu gibi, belki hak gitmiş, yerine batıl gelmiş de olabilir. Batıl gelir ve hakkın üzerini kaplar. Hakkın görülmesine engel olur. Arayan insanların bulmalarına engel olurlar. Hakkı bulmak isteyen bulamaz hale getirilir televizyonlarla. Hakkı bulmak isteyen bulamaz hale getirilir mekteplerle, gazetelerle. Hakkı bulmak isteyenlerin hakkı bulmalarına engel olunur. Her balığa göre bir yem hazırlanır. Her balığa göre bir olta hazırlanır. Her balığa göre bir usta hazırlanır. Her balığın bir mevsimi var, o mevsimde avlanır. Herkesi bir şekilde, gençleri bir şekilde, yaşlıları başka bir şekilde, kadınları bir şekilde, erkekleri başka bir şekilde. Ama herkese göre bir tuzak hazırlarlar. Ve batıl galip gelmiş gibi görünür. Fakat hiçbir zaman zulüm sonsuza kadar devam etmemiştir ve etmeyecektir. Hiçbir zaman küfür uzun süreli olmamıştır. Sonuçta fıtrat galip gelmiş ve Allah Azze ve Celle'nin İslam fıtratı üzere yaratmış olduğu insanoğlu yeniden hakikatleri keşfetmeye başlamıştır. Ne zaman olur bu? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا Ey kafirler, nasıl korunacaksınız? Kendinizi nasıl koruyacaksınız öyle bir günden ki? O gün öyle bir gündür ki çocuklar ak saçlı ihtiyarlara dönüverirler. O kıyamet gününde, o kıyamet günü o sahneleri gördükleri zaman çocuklar ak saçlı ihtiyarlara dönüverirler. O günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Diğer bir manaya göre ise zulmün başlamış olduğu dönemde küçük bir çocuk olan insanlar, onlar yaşlı birer ihtiyar durumuna geldikleri zaman, ak saçlı ihtiyarlar durumuna geldiklerinde, ey kafirler, o zaman kendinizi nasıl koruyacaksınız? Batından batına inkılaba işaret yani, nesilden nesile, iki nesil geçince üçüncü nesle doğru gelindiğinde, artık yeniden insanların uyanışına işaret yani. Ey kafirler, kendinizi nasıl koruyacaksınız? Hadi bir müddet zulmettiniz. Hadi sizin dediklerinizi yapmayanlara idam ettiniz. Haydi buna benzer şeyler yaptınız, on binlerce insanı öldürdünüz. Yüz binlerce insanı öldürebilirsiniz. Fakat 2-3 nesil sonra sizin kurduğunuz düzenler yeniden sarsılmaya başlayacak ve işte o zaman nereye kaçacaksınız, kendinizi nasıl koruyacaksınız? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا Kendinizi nasıl koruyacaksınız kafir olursanız eğer, zalim olursanız eğer, o günden nasıl korunacaksınız? Müslümanların yeniden uyandığı o gün geldiği zaman, o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? İşte o zaman hak gelecek ve batıl yeniden zail olacak. O gün nasıl korunacaksınız? Allah Azze ve Celle küfrü ve kafirleri tehdit etmektedir. Kendinizi korumanız mümkün değil yani. Hiçbir şekilde kendinizi koruyamayacaksınız. O gün gelecek, yeni nesiller gelecek. Yeni nesiller geldiği zaman hak yeniden ortaya çıkacak. Neler yaptınız neler? Dünyanın değişik bölgelerinde Allah'la ne kadar savaştılar? Müslümanlarla ne kadar savaştılar? Hep beraber çullandılar Müslümanların üzerine. Camileri bazı yerlerde ahıra çevirdiler. Bazı yerlerde kökünden yıktılar. Sonunda ne oldu? Sonunda dünyanın her tarafında yeniden İslam hareketler filizlenmeye başladı. Nasıl korunacaksınız? Zulümle mi kendinizi koruyacaksınız? Zulümle eğer sisteminizi muhafaza etmeniz mümkün olsaydı, Firavun sizden de zalimdi. O kendi sistemini muhafaza edebildi mi ki? Ey yeryüzünün zalimleri, ey yeryüzünde Allah'ın dediği değil benim dediğim olacak diyenler, ey Allah'ın kullarını Allah'ın kullarının Allah'a secde etmesinden rahatsız olanlar, Allah'ın dediği olsun diyenlere zulmedenler, onlar ateşlere dolduranlar, yakanlar, onların izinden gidenler, kendinizi nasıl koruyacaksınız? Bunu bir müddet yaparsınız. Ondan sonra insanlarda yeniden uyanış başlar. Şu an dünyanın her tarafında olduğu gibi, yeter ki Müslümanlar çalışsınlar. Her doğan İslam fıtratı üzere doğuyor. Sonra anası babası onu kafir yapıyor, Yahudi veya Hristiyan yapıyor. Ama her doğan İslam fıtratı üzere doğuyor. O yüzden Allah Azze ve Celle fezekkir innefaati zikra buyuruyor. Öğüt ver, öğüt fayda verecekse, yani öğüt mutlaka bazı kimselere fayda verecektir. Öğüt ver ey Resulüm, sen öğüt vericisin, ente muzekkir, leste aleyhimi musaytır. Sen bir zorba değilsin, insanların başında zorbalık yapacak. Bir diktatör olarak seni göndermedik yeryüzüne. Sen yeryüzünde mütevazi bir hayat yaşayacaksın. Ve sen benim dediğim olacak demeyeceksin, Allah'ın dediğin olması için gayret edeceksin. Sen sadece görevini yap, tebliğ görevini yerine getir, insanların uyanmaya başladığını göreceksin. Mahallelerden teker teker insanların uyandığını göreceksin. Her köyden insanların uyandığını göreceksin. Her memleketten insanların uyandığını göreceksin. Çünkü ben onları o şekilde yarattım ey Resulüm. Hepsini İslam fıtratı üzere yarattım ben. Madem ki İslam fıtratı üzere yaratıldılar, demek ki hak gelirse onlar batılı terk edeceklerdir. Ama hakkın hak biçimde ortaya konulması icap eder. Hele şöyle bir zamanda, hakikatte batının bütün değerlerini yitirdiği bir zaman, batının artık insanlığa sunabileceği hiçbir şeyinin kalmadığının anlaşıldığı bir zamanda, batı bugün insanlara neyi vaat edebiliyor? Demokrasiden başka neyi vaat ediyor batı? Demokrasinin de ne olduğunu işte Afganistan'da görüyoruz. Amerika'nın demokrasisinin işte ne olduğunu Irak'ta görüyoruz. İşte Filistin'de görüyoruz. Hatta hakikatte onların memleketlerinde bile görüyoruz. İnsanları ne kadar ahlaksız hale getirdiklerini görüyoruz. İnsanları nelerle aldattıklarını görüyoruz. O savundukları ve insanları davet ettikleri sistemlerin sonlarının ne olduğunu görüyoruz. Medeniyetlerinin ne olduğunu görüyoruz. Medeniyet olmayan medeniyetlerinin ne olduğu ortaya çıktı. Karı kocayı birbirinden ayıran medeniyetler, insanları huzursuzluğa sevk eden medeniyetleri, insanları hayvandan aşağı düşüren medeniyetleri, kadını bir şehvet aracı olarak gören, anne olarak görmek istemeyen o medeniyetleri, anayı babayı sokağa atan o medeniyetsiz medeniyetlerini işte görüyoruz. Batının değerlerinin tükendiği böyle bir zamanda, insanoğluna hiçbir şey veremeyeceği artık açıkça ortaya çıkmış olduğu böyle bir zamanda, bugün Müslümanların yeniden hakkı hakim kılması icap eder. Yalnız hakkın hakim olabilmesi sadece 3-5 hoca ile olacak bir mesele değil. Bütün Müslümanların işin içerisinde olması lazım. Herkesin bu davanın bir yerinde yer alması lazım. Hiç kimsenin tribünlerde oturması, seyretmesi hakkı değil. Hiç kimsenin bu zamanda rahat yaşaması hakkı değil. Böyle bir zamanda rahat yaşamak caiz de değil. Bir kenarda durmak caiz değil. Böyle bir zamanda herkesin davanın bir ucundan tutup ayağa kaldırması ve bütün dünyaya, sadece Müslümanlara değil, bütün dünyaya İslam'ın ne olduğunu yeniden göstermesi lazım. Hakkı ortaya çıkardığımız gün batıda çözülmelerin olduğunu göreceksiniz. Batı bugün İslam namına bir şey bildiği yok. Batının bilmiş olduğu İslam, Amerika'nın onlara öğrettiği İslam. Başlarındaki devletlerin onlara öğrettiği şey. İslam, gerçek İslam öğretecek değiller ya. Onlar nasıl istiyorlarsa, kendi milletlerinin İslam'ı nasıl öğrenmelerini istiyorlarsa o şekilde öğretiyorlar. Müslümanlara düşen vazife ise gerçek İslam'ı oralara götürüp öğretmektir. Kendi memleketinde evvela İslam'ı öğretecek kendi vatandaşına, kendi kardeşine. Ondan sonra her memlekette böyle İslam hareketler zuhur edecek. Ve memleketler İslamlaşacak. İşte o zaman batıya sözünüzün bir tesiri olacak. Bir insanın batı alemine sözünün tesir etmesi kolay değil. Bir cemaatin sözünün tesir etmesi kolay değil.
Ama devlet olarak ortaya konulduğu zaman, işte o zaman insanlara tesir eder. Devlet olarak ortaya koymadığınız müddetçe, hiçbir zaman sözünüz batıyı etkilemeyecektir. Cemaat olarak kaldığınız müddetçe, hatta onun da ötesinde, devletin de ötesinde ümmet olmadıkça, bütün dünyayı etkilemek mümkün olmayacaktır. Müslümanların ümmet anlayışına ulaşması lazım. Ümmet anlayışına ulaştıkları zaman bütün görevlerini yerine getirebileceklerdir. İşte o zaman batıl hakikaten zahil olacak. Biz ümmet olduğumuz gün batılın zahil olduğunu göreceğiz. O zaman araba vurulduğunda Türk'ün müdahalesi söz konusu olacak. Türk'e vurulduğunda Arap'ın müdahalesi gelecek. Kürt'e vurulduğunda Arap rahatsız olacak. Çünkü ümmet olmuşlardır. Ama ümmet olmayanlara gelince onlar rahatsızlık duymayacaklar. Şu andaki gibi ırkçılaşmış olanlara gelince Arap'a mı vuruyor Türk'ün umurunda değil. Türk'e mi vuruyor Arap'ın umurunda değil. Böyle olduğu müddetçe yeryüzünde batıl zahil olmayacaktır. Ve böyle olduğu müddetçe Müslümanlar ümmet anlayışına ulaşmadıkları müddetçe hiçbir zaman yeryüzünde sözleri tesirli olmayacaktır. Nasıl ki bir ferdin sözü çok tesirli değil, bir cemaatin sözü ondan daha tesirli. Nasıl ki bir devletin sözü de cemaatin sözünden daha tesirli. Aynen öyle bir ümmetin sözü de bir devletin sözünden daha tesirli olacaktır. Hak gelecek, batıl zahil olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetten 8-9 sene kadar sonra Mekke'ye bir fatih olarak giriyordu. Mekke'yi fethediyordu. Ama o fatih o kadar mütevaziydi ki dimdik şekilde girmiyordu. O kadar eğilmişti ki devesinin üzerinde sanki mağlup bir insan gibi giriyordu Mekke'ye. Hareme girerken, o Kabe'nin huzuruna girerken o kadar mütevaziydi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sanki mağlup bir insan gibi, sanki esir bir insan gibi kul Muhammed olarak giriyordu Kabe'ye. Fatih olarak girmiyordu. Atının üzerinde kühelan gibi bir ata binmiş de kılıcını çekmiş dimdik bir şekilde girmiyordu. Rabbinin huzurunda olduğunu farkındaydı. Ben Rabbim için mücadele ettim diyordu. Ey Mekkeliler, ben size bir şey yapmayacağım, korkmayın. Ben bir diktatör olarak girmiyorum. Hatta yıllarca zulmetmiş olduğunuz bir insan olarak da girmiyorum. Sizinle kardeş olmaya gelmiş bir insan olarak giriyorum. Kardeş olmaya geldim. Gelin benimle kardeş olun. Bana yıllarca zulmettiniz. Beni ölümle tehdit ettiniz. Neler yaptınız neler. Beni aç bıraktınız. Kardeşlerimi şehit ettiniz. Beni memleketimden kovdunuz. Medine'ye hicret etmeye beni mecbur ettiniz. Kabe'yi bıraktırdınız bana. Yine de ben bugün intikam için gelmiyorum. Ve gururlu bir şekilde de gelmiyorum. Bu zaferi de kendimden bilmiyorum. Rabbimin nasip ettiği bir şey, onun farkındayım. Onu hiçbir zaman unutmadım, unutmayacağım. Diktatör olsaydı Rabbini unutuverirdi. Siperinden yaratıldığını unutmuyordu Allah Resulü. Ne kadar güç ve kuvvet eline geçmiş olursa olsun, o kendisinin siperinden yaratıldığını unutmuyordu. Aciz bir kul olduğunu hiçbir zaman unutmuyordu. Böyle bir insan eline geçse güç ve kuvvet, böyle bir insan yeryüzünde bir firavun olur mu? Bir diktatör olur mu? Ama bunu unutmuş olanların eline geçince güç ve kuvvet, işte o zaman onlar yeryüzünde bir firavun olurlar. Giriyordu Kabe'ye Allah Resulü. 360 tane put vardı Kabe'den. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teker teker kırıyordu. Putları kırmak için Allah onu vazifelendirmişti. Yalnızca taştan, topraktan yapılan putları değil, canlı olan putları da kırmak için görevlendirilmişti. İran'ın kralını da devirmek için görevlendirilmişti. Bizans'ın kralını da devirmek için görevlendirilmişti. Teker teker kırıyordu putları ve işte o zaman bu ayeti okuyordu. Cel hak ve zehekal batıl. Hak geldi ve batıl zahil oldu. Gerçekleşti. Bu ayet geldiği zaman Mekke'de henüz daha bunun alameti bile yoktu. İnsanlar belki alay ettiler. Muhammed diyor dediler. Halbuki Allah söylüyordu bunu. Böyle bir şey nasıl olabilir dediler. Şu anda biz hakimiz, sen mahkumsun. Sen istediğimiz zaman öldürebiliriz, öyle zannediyorlardı kendilerini. Ve o dönemde bu ayet geliyordu. Müslümanların bir kısmı Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmış. Bir kısmı değişik kabilelere dağılmış. Ve orada kalanlar da zulüm altında inliyorlar. Öyle bir dönemde Allah böyle söylüyor, Müslümanlara moral veriyordu. Hak geldi ve batıl zahil oldu. İş bitti gitti yani. Allah'ın dediği olacak yani. Halbuki henüz batıl zahil olmamıştı o zaman. Hala Kabe putlarla doluydu. Bütün kabileler hala putperestti. 3-5 tane Müslüman vardı sadece. Ama Allah Azze ve Celle öyle söylüyordu. Sanki olmuş gibi söylüyordu. Zehekal batıl diyordu. Batıl zahil olacak demiyordu. Zahil oldu diyordu. İş oldu ve bitti diyordu. Çünkü Allah için zaman söz konusu değildi. Ha olmuş ha olacak fark etmezdi Allah için. Allah gaybı bilmekteydi nasıl olsa. Öyle ifade ediyordu kesinlik ifadesiyle. Kesin bir ifadeyle. Batıl zahil olacaktır manasında. Zahil oldu diyordu. Ve gerçekleşiyordu 8-9 sene sonra. Gaybi bir haberdi bu. Allah ihbarda bulunuyordu. Gerçekleşecekti ve gerçekleşti. Diğer haberlerin gerçekleşmesi gibi. Rum'un tekrar galip geleceğini de söylemişti Kur'an. Gerçekleşmemiş miydi? Rum tam 9 sene sonra binasinin içerisinde. 3, 5, 7, 9 sene içerisinde. Tekrar galip gelecek demişti Kur'an. Gerçekleşmemiş miydi? Allah'ın verdiği haberler gerçekleşiyordu. Bu onun kelamullah olduğunu gösteriyordu. Demek ki bu kitap kelamı Muhammed değil kelamullahmış. Bunun ispatıydı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de putları devirirken işte bu ayeti okuyordu. Ashabıyla birlikte teker teker putlar kırılıyordu. Gerçekten de hak gelmişti ve batıl zail olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok kısa bir süre içerisinde büyük bir zafere imza atıyordu Rabbinin yardımıyla. Kısa bir sürede, çok kısa bir süre, koca bir medeniyetin kurulabilmesi için 13 sene ya da 23 sene çok kısa bir süre değil mi? Yerine göre bir cemaatin ayağa kalkabilmesi bile 20 sene sürer. Filiz verebilmesi 20 sene sürer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir medeniyet kurdu 20 sene içerisinde. 13 sene sonra 13 yıllık mücadele sonunda aslanlar yetiştirdi. Ebu Bekirler, Ömerler yetiştirdi. Hamzalar yetişti. Onlar artık her şeylerini feda edebilecek düzeye geldiler. Ve bir gün onlara haydi hicret edin denildi ve gittiler. Tereddüt etmediler. Ben kalsam mı ya Resulallah demediler. Malım mülküm burada demediler. Anam babam var burada demediler. Çıktılar yola Allah'ın aslanları. İşte onlarla Medine'de bir İslam devleti kurdu 13 sene sonra. Ve o devlet yakında medeniyete dönüştü 10 sene içerisinde. Büyük bir ümmet ve bir medeniyet meydana geldi. Devletin de ötesinde bir şey. Medeniyet devletin de ötesinde. Devlet kurmak şeriatla mümkün olabilir, kanunlarla mümkün olabilir. Ama medeniyet kurmuş olmazsınız. Kanunlar medeniyeti meydana getirmezler. Medeniyeti insanlar kuracak. İnanmış insanlar, onların imanları kuracak medeniyeti. Kanunlarla ancak devlet kurulur. Ebu Bekirler, Ömerler yetişmişti. Sağlam bir eğitimle eğitilmişlerdi. O yüzden onlar medeniyet kurdular. Onlar devlet değil sadece. Bir medeniyet meydana getirdiler Medine'den. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar büyük değişiklikler. Çok kısa bir sürede büyük bir değişiklik ve büyük bir medeniyet. Bu Allah Resulü'nün takip etmiş olduğu metot ve stratejiyle çok yakından alakalıdır. Yanlış bir metot takip etmiş olsaydı, Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği metodun dışına çıkmış olsaydı, Allah ona bunu nasip etmeyecekti. O yüzden Kur'an daha evvel hatırlayın, birkaç ayet evvelinde öyle demedi mi? Eğer sana seni fitneye düşürmek istiyorlar, eğer onlara az bir şey meyledecek olsaydın, fitneye düşecek olsaydın, onların oyunlarına gelecek olsaydın, taviz verecek olsaydın dininden, o zaman sana hem hayatın hem de ölümün iki kat azabını tattıracaktık. Allah Azze ve Celle koca peygamberini bile bu şekilde tehdit ediyordu. Ama yapmıyordu Resulullah böyle bir şey. Bu esas itibariyle ümmetin tehdit edilmesidir. Esas itibariyle mesaj ümmeti nedir? Zaten Resulullah Rabbinin dediği yoldan dışarı çıkacak değildir. Ümmet dışarıya çıktı ama. O yüzden 80-90 yıldır bir yere varamıyorlar. Allah Resulü'nün çizmiş olduğu çizginin dışına çıktılar. Peygamberler kervanının hepsinin takip ettiği yolun dışına çıktılar. İşte öyle olunca Allah Azze ve Celle zafer nasip etmiyor. Bir türlü sağlam kadrolar yetişmiyor. Çürük nesiller yetişiyor. Sağlam metot sağlam insanlar yetiştirebilir. Sağlam olmayan metotlarla sağlam nesiller yetiştirilemez. Kamil olmayan eğitimlerle kamil insanlar yetişmez. Nakıs eğitimlerin sonunda ortaya çıkacak olan nesiller de nakıs olacaktır. Onlarla bir yere varmak da mümkün olmayacaktır. Allah Azze ve Celle hakkın gelmesi durumunda batılın gideceğini, zeval bulacağını ifade ettikten sonra وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا. Biz Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet olacak olan şeyler indiriyoruz. Öyle ayetler indiriyoruz ki müminler için şifa olacak ve rahmet olacak. Ama o aynı ayetler müminlere şifa ve rahmet olurken zalimlere gelince o zalimlerin husranını arttıracak sadece. Onların küfrünü arttıracak sadece. Onlar o ayetlerle yolu bulacaklarına, ayetler inkar etmek suretiyle çok daha murdar bir hale gelecekler. Allah Azze ve Celle burada Kur'an'ı tenzil ile indirdiğini ifade ediyor. Kur'an'ın tenzil ile inmesi ile inzal ile inmesi, her ikisi de inmek, indirmek demek. İnzal de indirmektir, tenzil de indirmek. Allah Azze ve Celle bazen enzelne eder, Kur'an'ı inzal ettik. Bazen de nezzelne eder, Kur'an'ı tenzil ettik. Her ikisi de indirmek demektir. Ancak inzal ile indirmek, toptan indirmektir. Bu bir kez Allah Azze ve Celle tarafından en yakın semaya indirme hadisesi. Kadir gecesinde en yakın semaya toptan indirilmiş idi. Fakat oradan 23 yıl içerisinde peyderpey Efendimiz'e indirildi. Tenzil ile yani. İnzal toptan indirme demek iken tenzil kısmen peyderpey indirme demek. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'ını Kur'an ile bir nesil meydana getirmek istediği için onu kısmen indiriyordu. Müneccem peyderpey kısım kısım indirdi. Çünkü Allah'ın muradı sadece insanların eline bir kitap tutuşturmak değil. Sadece onlara kanunları öğretmek değil. Sadece onlara namazı niyazı öğretmek değil. Allah'ın esas muradı bir medeniyet meydana getirmek olduğu için insanları değiştirmek istiyordu Allah. İnsan ise birdenbire değişecek bir varlık değildir. İnsanın değişmesi zaman ister. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle Kur'an'ı kısım kısım indiriyor. Nasıl ki kainatı 6 günde yarattı. Halbuki izâ kadâ emran fe innemâ yekûlu leh kun fe yekûn. Çalışmasına gerek yok Allah'ın. 6 güne de ihtiyacı yok Allah'ın. 6 merhaleye de ihtiyacı yok Allah'ın. Ol dedi mi oluyor nasıl olsa. Bir şeyin olmasını istediği zaman yalnızca ol diyor. Ve olu veriyor. Ama Allah 6 günde yarattı. 6 dönemde, 6 kademede, 6 merhalede. Neden insanlara göstermek istiyor Allah? Ben bile Rabbul Alemin olduğum halde demek istiyor. Ben bile işlerimi böyle yapıyorum size örnek olsun diye. Ben ol deyince olur ama siz ol deyince olmaz. Onun için ben size örnek olsun diye kademe kademe yapıyorum. Sizin değişmeniz için kademe kademe indiriyorum ayetleri. Hazreti Ayşe annemizden mesela gelen bir rivayete göre demişti ki, eğer Allah Azze ve Celle içkiyi bir defa da haram kılsaydı, o takdirde Araplar derdik, ya Rabbi bırakamayız, alışmışız. Eğer Allah bir defada muta nikahını, şu parayla yapılan geçici, bir süre için yapılan muta nikahını bir defada haram kılmış olsaydı, o zaman Araplar derdi ki alışmışız, bırakamayız. Halbuki Allah Azze ve Celle kademe kademe haram etti ikisini de. Ve kıyamet gününe kadar haram oldu her ikisi de. İnsanın fıtratı çünkü böyle. Birdenbire bırakamıyor haramları. Birdenbire alışamıyor farzlara. Birdenbire değiştiremiyor kendisini. Nefsin değişmesi kolay değil. Fikirlerin değişmesi belki daha kolay. Onun için çok insan var ki fikrini değiştirir ama hayatına gelince hayatı aynı hayattır. Hayatını değiştirmediğini görürüz insanların. Hayatımızı, kendi hayatımıza bakalım. Kendi hayatımızı değiştirmemiz de zordur. Mesela geceleyin kalkıp da teheccüd namazı kılmak lazımdır diye onu fikren kabul edebilir insan. Ama geceleyin kalkıp da kılmak hiç de kolay değil. Hayatı değiştirmek hiç de kolay değildir. İçkiye alışmış olan bir insan mesela bırakmak lazım diyebilir, bu fikri kabul edebilir. Ama bırakması hiç de kolay değildir. Namaza alışmamış olan bir insan kılmak lazım diyebilir. Ama kılmak ona zor gelecektir. Hayatın değişmesi zordur. Hayatı değiştirecek olan imandır. Hakiki imana ulaşıldığı zaman hayatı değiştirmek kolay gelecektir. O zaman o zorlukların kolaylaştığı görülecek. O zor gibi görünen şeyler, omuzlarımızın taşımadığı o ağırlıkların zamanla insana kolay geldiği görülecek. Öyle değil mi? Nice insanlar var ki başka insanların taşıyamadığı yükleri taşıyorlar. Başkalarının halledemediği meseleleri hallediyorlar. Başkalarının alamadığı riskleri alıyorlar. Neden her insan öyle olamıyor? Neden her insan surlara çıkan Ulubatlı Hasanlar olamıyor? Neden her insan kalelerin kapısını kıran adam olamıyor? Neden her insan bulunduğu yerde öncülük yapıp da bir hareket başlatamıyor? Neden her insan aynı olamıyor? Zor durdu ondan. Bunu başaracak olan insanda kuvvetli bir iman lazım. Hayatın değişmesi imanın kuvvetlenmesiyle mümkün. Yoksa zor gelecek, taşıyamayacak. Zayıf bir adamın 20 kilo taşıması bile zordur, öyle değil mi? Ama kuvvetli adam görüyorsunuz ki 180 kiloyu havaya tutuyor, kaldırıyor. Demek ki mümkün. 20 kiloyu kaldıramayan insanlar da var. 180 kiloyu kaldıran insan da var. İkisi de insan bunun. Ama birisi eğitim görmüş insan. Birisi antrenman yapmış insan. Birisi gerekenleri yapmış adam. Öbürü ise yapmamış adam. İkisi de insan bunların ama ikisini taşıyacağı yük aynı değil. Allah Azze ve Celle peygamberini o şekilde yaratmış idi. Zor yükleri taşıyacak şekilde ve bütün ümmeti de o şekilde eğitiyordu Allah Azze ve Celle. Zorlukları kaldırsınlar diye onları tenzil ile eğitiyordu. Kur'an'ını tenzille indiriyor ve bu şekilde onları kısım kısım eğitiyordu. 10 ayet alıyorlar, ezberliyorlar, yaşıyorlardı. Ondan sonra başka 10 ayet daha alıyorlar, onları ezberliyorlar ve onları yaşıyorlardı. Yaşamadan başka 10 ayeti alıp ezberlemiyorlardı. Bugün yapıldığı gibi 1 yılda, 2 yılda hafızlık yapmıyordu sahabe-i kiram. Onlar yaşıyorlardı. Niceleri vardı ki sahabeden hafız olamadılar. Halbuki onlar çok daha hayrandılar Kur'an'a. Çok daha fazla okuyorlardı. Nice büyük sahabiler var ki hafız değillerdi. Çünkü onlar daha henüz o ezberlediklerini yaşamakla meşguldüler. Onlar yaşamakla meşgul olunca yenilerini ezberleyemiyorlardı. Her bilinen şey bir sorumluluk demekti onlar için. Onlar o sorumluluklarını yerine getirebilmeye çalışıyorlardı. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı şifa olarak indirdik diyor. Müminler için şifa ama kafirler için değil. Kur'an'ın şifa olması ve müminler için rahmet olması onları hastalıklarından kurtarır Allah Azze ve Celle Kur'an ile. Bir takım şüphelerden kurtarır onları. Yoksa insan şüpheler içerisinde boğulur gider. vesveselerden kurtarır onları. Onları küfrün bataklığından kurtarır Allah. Ne yapacağını bilemez vaziyetten kurtarır onları. Şifa değil midir bu? İnsan mesela acaba şu mu doğru yoksa öbürü mü doğru der. Bir türlü karar veremez mesela. Ama Allah gelir der ki hayır doğrusu şudur. Böylece insan için şifa olur o ayet. Demek ki doğru odur der. Eğer Kur'an bir şey demeseydi insan tereddütler içinde kalmaya devam edecekti. Bir Müslüman için Allah Azze ve Celle veya Resulü bir şey dediyse mesele bitmiştir. Dolayısıyla şüphelerden kurtulur artık. Vesveselerden kurtulur artık. Acaba şu mu doğru yoksa öbürü mü doğru? Artık onlardan kendini kurtarır. Doğruyu bilir artık. Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Bir mümin için o konuda bir ayet veya hadis varsa mesele bitmiştir. Huzura erer dolayısıyla. Şifa olur. Hem toplumlara da şifa olur Kur'an. Eğer Kur'an'ın istikametinden çıkarsa bir toplum hiçbir zaman huzura erememiştir, eremeyecektir. İşte bugünkü toplumlar gibi. Kur'an'ın çizgisinden çıkan toplumlar bugün huzurlu mudurlar söyler misiniz? Bugün huzurlu diyebilir misiniz? Şu bulunduğunuz topluma huzurlu bir toplum diyebilir misiniz? Evinize kilit üzerine kilit yaptırıyorsunuz, hırsızlardan korkuyorsunuz. Arabalarınızı alarm üzerine alarm taktırıyorsunuz. Huzurlu musunuz? Kardeş kardeşi öldürüyor. Huzurlu musunuz? İçki içenler, yollarda insanları öldürenler, mekteplerde birbirini öldüren öğretmenler, birbirini öldüren talebeler, Türk ve Kürt birbirini sevmiyorsa, Kürt ve Arap birbirini sevmiyorsa huzur olabilir mi? Huzur verebildiler mi? Bir takım kanunlar koydular. Bir takım kurallar getirdiler. Şuna izin vermeyeceğiz, buna izin vereceğiz dediler de ne oldu sonunda? Huzurlu bir toplum meydana getirebildiler mi? İşte sizin ürünleriniz budur. Allah Resulü'nün kurmuş olduğu medeniyet nerede? Sizin meydana getirdiğiniz nerede? Kur'an müminler için şifa idi. Onlara yol gösteriyordu. Toplumsal hastalıklarını tedavi ediyordu. Kur'an'dan evvel insanlar ırkçılık yapıyorlardı. Herkes kendi ırkıyla övünüyordu. Kur'an geldi dedi ki bunların hiçbir önemi yok. Ne güzel bir şifa oldu. Tam 12'den vurdu. Ne önemi var dedi ırkın. Hepiniz Adem ile Havva'nın çocuklarısınız dedi. O ayet ne kadar güzel bir şifa oldu. Ya eyyuhennas inna halaknakum min zekerin ve unsa buyurdu Allah. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ey insanlar. Övünmenize gerek yok dedi. Ne kadar güzel bir şifa oldu. Kalplerine iman yerleştirildi. Bütün hastalıklardan teker teker kurtulmaya başladılar. Ne güzel bir şifa oldu. İçki haram edildi, hepsi bıraktılar. Ne güzel bir şifa oldu. Faiz haram dedi Allah, hepsi bıraktılar. Ne güzel bir şifa oldu. Artık insanlar birbirlerine borç verdiler. Faize değil, faizsiz olarak. Toplum insan oldu. İnsanca yardımlaşmayı öğrendiler. İnsan oldular, şifa oldu. Dünya hastane, hastalıkların bol olduğu bir hastane. Peygamber doktor. Ve Kur'an'ın ayetleri de her birisi bir deva, bir ilaç oldu. Allah Azze ve Celle bu şekilde toplumları ıslah etti, tedavi etti. Ama Kur'an'ın şifa olması ve rahmet olması müminler için. İman edecek ki Kur'an'ın kelamullah olduğunu anlayacak. Peygamberin Resulullah olduğunu anlayacak. Ondan sonra Kur'an'a iman edecek. Ve sonra Kur'an'a tabi olacak. İşte o zaman ancak Kur'an tesirini gösterir. Ve şifa olur. Kur'an'la alay eden ya da Kur'an'ı rafa kaldırmış olan bir toplum için nasıl şifa olsun? Kur'an rafa kaldırmış bir toplum için Kur'an nasıl şifa olsun? Allah Azze ve Celle yanlış mı söylüyor? Müminler için şifadır diyor. İman edecekler için şifadır. İman edecekler ve onun dediği bir hayat nizamı meydana getirecekler. Kur'an'ın hayat nizamını hayatlarına kuracaklar, tesis edecekler ki o zaman onlara şifa olacak. Siz doktora gidiyorsunuz. Doktorun yazmış olduğu reçeteyi suya batırıp da içerseniz iyileşir misiniz? O reçeteyle eczaneye gidip de o ilaçları alıp da içmezseniz iyileşir misiniz? O reçete şifa olacak. O ilaçlar şifa olacak. Ama onu yaparsan şifa olacak. Eczaneye gidersen, onu içersen şifa olacak. Kur'an'ın ayetler şifa ama onu tatbik edersen, toplumunda tatbik edersen şifa olacak. Faizin bozduğunu Allah Azze ve Celle tedavi etti. İçkinin bozduğunu Allah tedavi etti. İbadetsizliğin bozduğunu Allah tedavi etti. Öyle bir nizam kuracaksın ki senin toplumunu da, toplumun için de şifa olacak. Kur'an'ın şifa olması hem huzurlu bir toplum meydana getirmesi açısından, hem ahirette cenneti kazandırması açısından, hem insanı psikolojik bir takım sıkıntılardan kurtarması açısından, hem maddi hem manevi birçok açılardan şifa ve rahmet olduğu gibi, aynı zamanda Kur'an, Fatiha suresi mesela hastalara okunduğu zaman gerçekten de şifa olduğu tecrübelerle de sabittir. Allah Resulü'nün talebeleri, sahabe-i kiramdan bazıları bir yerde giderlerken bir kavme uğramışlardı, acıkmışlardı. Yemek istediler, onlar onlara yemek vermediler. Sahabe-i kiram yoluna devam etti. Giderlerken arkalarından biri koştu geldi. Dedi ki bizim reisimizi yılan soktu ya da akrep soktu. İçinizde rukya yapmayı bilen var mı? Okuyup üflemeyi bilen, böylesi şeyler için bilen var mı dediler. Diğerleri ben bizler bilmeyiz dediler ama içlerinden bir tanesi ben biliyorum dedi ve gitti. Okudu ve adam iyileşti biiznillah. Sonra dediler ki sen ne yaptın da, sen bunu nereden öğrendin? Biz böyle bir şey bilmiyoruz, peygamberimizden böyle bir şey öğrenmedik dediler. Dedi ki ben bir şey yapmadım, yalnızca Fatiha'yı okudum. Şifayı veren Allah, şafi olan Allah'tır. Ben yalnız Fatiha okudum. Fatiha'nın böyle bir özelliği olduğu ortaya çıktı. Ve Efendimiz'e gelip sorduğu zaman da Efendimiz de kendisini takdir etmişti. Kabilenin reisi olduğu için birçok koyun ve keçiler vermek istediler bu okuyan zata. O dedi ki Resulullah'a sormadan kabul edemem. Allah'ın ayetlerini satmış gibi olmaktan korkuyordu. وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا Ayetlerimi az bir değere, az bir pahaya satmayın. Ayetlerin karşılığında az bir şeyler satın almayın ya da sormam lazım dedi. Efendimiz'e sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şakayla, şaka yaparak cevap verdi kendisine. Al dedi o koyunları, benim payımı da unutma dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun caiz olduğunu göstermiş oldu. Allah'ın ayetini satmak değildi bu. Böyle olursa caizdi demek ki. Öyle Allah'ın ayetlerini şifa niyetiyle okumamış olan kimseler, sadece güzel sesle okumuş olanlar, onların o parayı alması caiz değil ama şifa niyetiyle okunmuş ve hiçbir şey beklenilmeden Allah rızası için okunmuş olursa ve o da kendi gönlünden kopar da bir şey verecek olursa o takdirde alınabileceğini göstermiş oldu Allah Resulü. Ve gerçekten de Kur'an şifa olduğunu göstermiş oldu. Demek ki Kur'an ile rukyen okunması ve üzerine üflenmesi demek ki şifa olmaktadır. Allah Resulü her gece yatağına girdiği zaman Ayet-el Kürsi'yi okur, İhlas, Felak, Nas okur, üzerine üflerdi. Şeytanın sabaha kadar yaklaşmasını da engeller bunlar. Bu sureler ya da o ayet, Ayet-el Kürsi, şeytanın sabaha kadar yaklaşmasını da engeller. Öyle kelimelerden mürekkeptir ki, öyle kelimeler seçilmiştir ki, öyle harflerden oluşturulmuştur ki, o harfler bir araya geldiği zaman bir manyetik alan gibi okuyan kişinin çevresinde öyle bir alan meydana getirir ve o alan içerisinde şeytanın girmesine engel olur. Onun tercümesini okuyacak olursan aynı faydayı temin edemezsin. Çünkü o kelimelerdeki harfler öyle bir seçilmiştir ki Allah Azze ve Celle'nin ilmine göre öyle bir araya getirilmiştir ki ancak o şekilde okunduğu zaman tesirini gösterir. Şifadır müminlere. ve rahmettir müminlere, ama zalimlere gelince onların hüsranını arttırır. Ayet aynı ayet ama bir kısmının küfrünü arttırırken diğer kısmının imanını arttırıyor. Çünkü onlar inkar ettikçe daha da küfürde ileri gitmiş oluyorlar. Ama müminlere gelince onlar kabul ettikçe onların imanı daha da kuvvetlenmiş oluyor. Böylece aynı ayet bir kısmının küfrünü arttırıyor, bir kısmının imanını arttırıyor. Düşünenler, meseleyi anlamak isteyenler, onlar için şifa olurken, onların imanını arttırırken, yol arayışı içinde olanların imanını arttırırken, yol arayışı içinde olmayanlar, kendi hayatından memnun olanlar, bataklık içinde, bataklığın farkında olmayanlar, işte onlar sadece küfürlerini arttırırlar. Allah'ın ayetlerini inkar etmek suretiyle küfürleri daha da artar. Bir dalda iki elma, aynı kökten, aynı gövde, aynı dal. Rüzgar aynı rüzgar, güneş aynı güneş, yağmur aynı yağmur. Ama birisi güzel bir elma olmuş, diğerisi ise çürük bir elma. Nedir fark? Fark nerededir? Fark nerede? Kök aynı kök, gövde aynı gövde, her şey aynı. Rüzgar aynı, güneş aynı, yağmur aynı. Ama fark nerede peki? Fark özdedir. O çürük elmanın özünde çürüklük var. O yağmur, o güneş, o rüzgar onu daha da çürütmektedir. Ama öbürüne gelince onun özü sağlamdır. O rüzgar, o güneş, o yağmur onu daha da sağlamlaştırır. Güneş görmeyen, rüzgar görmeyen, yağmur görmeyen elma elma olabilir mi? Ama o rüzgar, o güneş bazı elmaları çürütüyor. Aynı şekilde o güneş, o ayet, o Kur'an'ın ayetleri, güneş gibi olan o ayetler bazı insanların küfrünü arttırırken, Allah bununla neyi murad etti der mesela? İnne Allahe la yestahyi en yadribe meselen ma ba'udaten fema fevkaha. Feammel lezine amenu fe'alamun ennehul hakkum min rabbihim. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ Allah bir sivrisineği misal vermekten çekinmez. Allah sivrisineği misal verdiği zaman iman edenler der ki Rabbimizin katındandır. Kafirlere gelince onlar der ki Allah bununla neyi murad etti? Koskoca Allah sivrisinekle mi uğraşıyor derler. De ki Allah onunla nicelerini saptırır, nicelerinin imanını arttırır. Kimi saptırır? Fasık olanlardan başkasını saptırmaz. Hakikati aramayanlar sapar. Arayanlara gelince onlar onda bir incelik olduğunu görürler, araştırırlar, kafa yorarlar. Rabbul Alemin olan Allah eğer sivrisineği misal veriyorsa bunda bir iş vardır derler, araştırırlar. Sen sivrisineği basit mi sandın? Haydi onun bir kanadını yapsana. Bir kısmının küfrünü arttırırken bir kısmının imanını arttırır. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِب۪ي İnsana böyle nimetler verdiğimizde, insanı nimetlendirdiğimizde yüz çevirir hemen. Nimeti görünce tekrar şımarır. O zor günleri unutur. Nimete ulaştığı zaman tekrar küfranı nimette bulunmaya başlar. Nankörlük etmeye başlar. Ve ne ebicanibih ve yan çizmeye başlar. Karaktersizlik gösterir. Demek insanın fıtratında var böyle bir şey. Allah Azze ve Celle فَاَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا buyurmuştur. Herkesin fıtratında Allah Azze ve Celle hem takvayı ilham etmiş hem de fucuru, günahı ilham etmiştir. Bu şekilde olduğu için bazı insanlar Allah onları nimetlendirdiği zaman hemen yan çizmeye başlarlar ve nimete karşı küfran nimette bulunurlar, nankörlük ederler. Hatırlayın, hatırlayın o yılları. Bundan 80-90 sene evvelini hatırlayın. Daha dün o yılları yaşamış insanlar var akrabalarınızın içerisinde. Şu anda yaşı 100 olan insanlar var aramızda. Hatırlayın, sorun onlara. Bakın kitaplara. Ne diyor kitaplar, ne diyor? 80-90 sene evvel neydi durumumuz? Her taraftan saldırıya uğramıştık, öyle değil mi? O zamanlar Allah Allah diyorduk, öyle değil mi? Düşman saldırdığı zaman Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi diyorduk, öyle değil mi? Allah bizi kurtardı düşmandan. Düşmanla savaşırken Allah Allah diyerek savaştık. Ellerimizi kaldırıp yalvarıyorduk. Her taraftan zulüm altındaydık. Bütün memleket işgal edilmişti. O zaman herkes Allah Allah diyor, yalvarıyordu. Allah Azze ve Celle kurtarınca memleketi düşmandan, Allah'la savaşan bir nesil meydana getirdiler. Dün Allah diyorlardı. Allah onları kurtarınca Allah'la savaşmaya başladılar. Dün Allah diyorlardı. Düşmanla savaşıyorlardı. Allah onları düşmandan kurtarınca düşmanın ahlakına sahip olmaya başladılar. Düşmanın ahlakını, düşmanın kanunlarını, düşmanın örf adetini, düşmanın her şeyini aldılar. O halde neden savaştınız? Allah yardım etti size. Düşman size zulmetti. Allah yardım etti. Sizin yapmanız gereken neydi zaferden sonra? Allah'a itaat etmek mi? Batıya itaat etmek mi? Allah'ın çizdiği çizginin izinden gitmek mi? Avrupa'nın izinden gitmek mi? Ne olmalıydı kıblen? Avrupa'yı mı kıble edinecektin? Avrupa sana saldırmıştı. Allah seni onlardan kurtarmıştı. Allah Azze ve Celle'ye ne büyük bir nankörlüktür bu. Nimet verildiği zaman insana hemen şımarır, o günleri unutuverir ve tekrar Allah'tan kopmaya başlar. İraz eder, Allah'tan yüz çevirir ve karaktersizlik yapar, yan çizmeye başlar. Bu insanın karaktersizliğidir, karaktersizliğidir. Karaktersiz bir insana ne yapsanız boş, uyarsanız da boş, uyarmasanız da boş. O zalimlerin küfrünü arttırıyor Kur'an. Neden? Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle onlara nimet verdi ya, nimet verince onlar iraz ederler, yüz çevirirler. Ve işte o zaman o nimet onlara, onlar için hayır olmaz. Allah Azze ve Celle bir memleket helak etmek istediği vakit, o memleketin zenginlikten şımarmış olan elebaşılarını emreder de onlar azdıkça azarlar. Zenginlerin daha çok azması Allah'ın oraya azabının gelmesini çabuklaştırır. O yüzden bir memlekette zenginlik çoğaldığında ekseriyetle maalesef şükür artacağına küfür artar. Şükür artacağına nankörlük artar. Ondandır ki ekseriyetle zengin mahallelerinde cami azdır. Ondandır ki ekseriyetle zenginlerin içerisinden Rabbine kulluk edenler azdır. Onun içindir ki fakir semtlerinde camiler daha çoktur. Onun içindir ki böyle yerlere gelen insanların da büyük bir ekseriyeti fakirdir. Ya da orta hallidir. Onları meşgul edecek olan dünya nimetleri fazla yoktur ellerinde. Onları şımartacak olan dünya nimetleri fazla yoktur ellerinde. O nimet ekseriyetle insanlar için imtihan olmakta ve insanların çoğu da imtihanları kaybetmektedir. Zamanlarını boş şeylerle geçirirler. Televizyon başlarında ömürlerini tüketirler. Yahut da gece gündüz para kazanmak için bütün ömürlerini verirler. Sanki sadece bu dünya için yaratılmış gibi bütün zamanını bu dünyaya verirler. Her gün bir iş daha alabilmek için koşturur dururlar. Bir iş ellerinde varken ikinci bir iş yapmak isterler. Hiç gözleri doymaz. Dünya nimetlerine kıymet verenler, o dünya nimetleri ellerine geçtiği zaman bir karun olurlar, ben kazandım derler. Benim çalışmam sayesinde, benim ilmim sayesinde diye böyle konuşurlar. Medeniyetler ittifakı diye bir şey mümkün değil. Sadece kendini kandırıyorsun. Medeniyetleri inançlar kurarlar. İslam medeniyetini tevhid, küfür medeniyetini, batı medeniyetini ise şirk kurmuştur. Medeniyetler ittifakı derler adına. Ümitsizdirler çünkü. İslam medeniyetinin yeniden ayağa kalkmasından ümitsizdirler. Halbuki İslam medeniyeti yeniden ayağa kalkıyor. Ümitsizler tembel olur. Ümit muharriktir. Adamı harekete geçirir. Ümitli insanlar hareketli olur. Ümitli insanlar çalışkan olurlar. 3-5 bin tane ümitli adam bugün savaşıyor Irak'ta. Ve o 3-5 bin tane ümitli mücahidin zaferidir bu. Karakteri bozuk insanlar çoğaldı. Sözünde durmayan insanlar çoğaldı. Yalancılar çoğaldı. Arkadaş satanlar çoğaldı. Menfaatçılar çoğaldı. Şerefli bir davranış ahmaklık olarak kabul edilir hale geldi. Dünya nimetlerini basit görmeliydiler. Dünya hayatını kıymetli görmeliydiler. Ama onlar böyle görmezler. Dünya hayatının kıymetini bilmezler. Dünya hayatında zamanlarını har vurup harman savururlar. Zamanlarını boş şeylerle geçirirler. Televizyon başlarında ömürlerini tüketirler. Yahut da gece gündüz para kazanmak için bütün ömürlerini verirler. Sanki sadece bu dünya için yaratılmış gibi bütün zamanını bu dünyaya verirler. Her gün bir iş daha alabilmek için koşturur dururlar. Bir iş ellerinde varken ikinci bir iş yapmak isterler. Hiç gözleri doymaz. Nefis zaten doymaz ki, terbiye edilmeli. Dünyayı koymaları gereken yere koyamazlar. Halbuki sen bu dünyaya gece gündüz çalışmak için gönderilmedin. Dünya için gece gündüz çalışmak için gönderilmedin. Söyler misin zamanını ne kadarını? Maddi şeyler için ayırıyorsun, ne kadarını da Rabbine, hizmete, ibadete ayırıyorsun, söyler misin? Söyler misin? 24 saatinin ne kadarı Rabbine hizmetle geçiyor, ne kadarı nefsine hizmetle geçiyor, ne kadarı madde için geçiyor, söyler misin? Ve hepsini bırakıp da gideceksin bir gün. O çok sevdiğin paracıkların var ya, o banka cüzdanların var ya, bir gün hepsini bırakıp da gideceksin. O çok sevdiğin araban var ya, onu da bırakacaksın. Dünyayı koyman gereken yere koy. Yoksa bir gün gelir, o dünya nimetleri ayağını kaydırır. Dünya hayatına kıymet ver, dünya nimetlerine kıymet verme. Dünya nimetlerine kıymet verenler, o dünya nimetleri için gece gündüz çalışırlar, ahireti unutacak kadar. Dünya nimetlerine kıymet verenler, o dünya nimetleri ellerine geçtiği zaman bir karun olurlar, ben kazandım derler. Benim çalışmam sayesinde, benim ilmim sayesinde diye böyle konuşurlar. Yeryüzünde bir karun vardır artık, bir firavun vardır artık. Dünya nimetine değer verenlerin sonları budur. Yahut da o nimetler ellerine geçmediği zaman bunalımlara girerler. İntihara kadar da hatta giderler. Onun içindir ki dünyaya tapanlar sonuçta dünya ellerine geçmediği zaman intiharı seçerler. Onlar aslında dünyayı sevmediklerinden intihar etmezler. Dünyaya taptıklarından dolayı intihar ederler. Ama o taptıklarına bir türlü ulaşamamışlardır. Halbuki Allah'a tapsaydılar Allah onlarla beraberdi. Allah onlara huzur verecekti. Allah onlara mutluluk verecekti. Mal huzur vermedi. Maddi şeyler huzur vermedi. Ama Allah Azze ve Celle'ye ulaşmış olanlar fakir olsalar bile huzur içerisindedirler. Her şeyi yerli yerine koymak lazım. İnsan nimetler içerisinde olduğunda Rabbinden iraz ediyorsa, ondan yüz çeviriyorsa, Rabbini unutuyorsa ve karaktersizlik yapıyor, yan çiziyorsa ve ne bi canibi, yan çizer diyor Kur'an. Yan çizer, karaktersizlerin halidir bu. Dostlarını bırakmak demek yani, yan çizmek. Hangi mekanlarda, hangi meselelerde kullanırsanız şöyle bir düşünün. Mesela bu kelimeyi kim için kullanırsınız? Yan çizme ifadesini sizinle beraber olduğunu söyleyip de sonra sizinle beraber olmamış olan kimseler için kullanırsınız. Sizinle beraber de hani ama sıkıştığı zaman demek ki yan çizmiş. Sıkıştığı yerde sizi yalnız bıraktığında böyle insanlar için kullanırsınız. Allah Azze ve Celle böyle karaktersizliğin Allah katında cezalandırılacağını ifade ediyor. Böyle yapanlar, yan çizenler, Rabbinden yan çizenler, İslam'dan yan çizenler, İslam nimetinden yan çizenler, kendisinin düşmanı olanlarla dost olanlar, batıyla dost olanlar, bizi bölmeye çalışan batıyla dost olup da, bizi birleştiren Allah'la düşman olanlar, yan çizenler, hatırlasınlar o vakitleri, o savaş yıllarını, o zaman Allah'la beraberdiler. Ondan sonra yan çizdiler. Ve izâ messehu şerru kâne yeûse. Bir gün onlara bir bela, bir musibet gelecek olsa hemen ümitsiz oluverir insan. Hemen ümitsizleşir. Eyvah der, bitti artık der. Dünyanın sonu gibi gelir kendisine. Mesela diyelim ki borç gırtlağa mı dayandı? Öyle olur ki artık dünyanın sonu gelmiş gibi zanneder. Mesela bir belaya mı uğradı? Mesela çok sevdiği birisi mi öldü? Mesela evi mi yandı? Mesela fabrikası mı yandı? Sanki dünya başına yıkılmış gibi olur ve ümitsizleşir, ümitsiz adam tembel olur. Ümmet-i Muhammed de öyle olmadı mı? 80 yıldan beri ümitsiz olan Müslümanlar, Müslümanların geri kalmasından dolayı son 2-3 asırdan beri hemen geçmişi unutuverdiler. Biz 1000 sene dünyanın hakimiydik. Ne çabuk unuttun. Biz süper güçleri yıkmıştık. Biz kıtalarda at koşturuyorduk. Ama biz adalet götürüyorduk, zulmetmiyorduk. Biz matematikte, tıpta, astronomide, fizikte, kimyada ilerliyorduk. Rönesans'ta bizden aldı o bilimleri, tercüme ettiler kendi lisanlarına. Ne çabuk unuttun. Bizdik dünyanın hakimi. Unutuverir hemen ve ümitsizliğe kapılır, batılı olmaktan başka çare bulamaz. Mağlup insanlar bunlar. Batı medeniyetiyle ittifak ararlar. Medeniyetler ittifakı derler adına. Ümitsizdirler çünkü İslam medeniyetinin yeniden ayağa kalkmasından ümitsizdirler. Halbuki İslam medeniyeti yeniden ayağa kalkıyor. Kalkıyor ama Müslümanlardan omuz verenler az olduğu için bu tren çok yavaş yavaş hareket ediyor. Bunu göremeyenler, basireti kapanmış olanlar, eziklik kompleksi içerisinde olanlar, Batı medeniyeti karşısında mağlup olanlar, Batı'nın teknolojisi karşısında mağlup olanlar, teknolojiyle medeniyeti birbirine karıştıranlar, teknolojide ileri gitmiş diye Batı, medeniyette de onları ileri zannedenler, işte onlar Batı'yla ittifak arayışları içerisinde olurlar. Medeniyetler ittifakı derler adına, yalan söylerler, bile bile yalan söylerler. Medeniyetler ittifakı ha? Senin medeniyetin mi kalmış ki? Hem seni kim zaten muhatap kabul ediyor ki? sana şartlarını, şurtlarını söylüyorlar. Şunları yerine getirirsen sen Avrupa Birliği'ni alırız diyorlar. Hangi medeniyetler ittifakından bahsediyorsun? Onlar şartları söylüyorlar, sen yerine getiriyorsun. Sen olarak mı oraya giriyorsun? Yoksa o olunca mı seni kabul ediyorlar? Neden kendini kandırıyorsun? Medeniyetler ittifakı diye bir şey mümkün değil. Sadece kendini kandırıyorsun. Medeniyetleri inançlar kurarlar. İslam medeniyetini tevhid, küfür medeniyetini, batı medeniyetini ise şirk kurmuştur. Onların medeniyetinin temelini İsa'nın tanrılığı atmıştır. Bizim medeniyetimizin temelini La İlahe İllallah atmıştır. Bu medeniyetlerin ittifakı mümkün müdür? Ama ümitsiz olunca, yeniden İslam medeniyetinin kurulacağına gözleri kesmeyince, işte o zaman böyle şeyler söylerler. Ümitsiz insanlar. Tembel olurlar, ümitsizler, cesaretsiz olurlar. Daima tarihi yazanlar ümitli insanlardır. Tarihi yazanlar ümitsizliğin tembelleştirdiği insanlar değildir. Ümitsizler tembel olur. Ümit muharriktir, adamı harekete geçirir. Ümitli insanlar hareketli olur. Ümitli insanlar çalışkan olurlar. Mesela bir takım bir başka takımla maç yaparken eğer ümidi yoksa çalışmayacaktır, çok koşturmayacaktır. Ama ümitliyse, beraberlikten yahut da galip gelmekten ümitliyse o zaman ona göre gayret gösterecektir. İşte aynen öyle. Ümit içerisinde olmak insanı harekete geçirmektedir. Ümit insanı hareketlendirmektedir. O bir motor görevi görmektedir. Bir muharriktir, harekete geçirmektedir. Birçok muharrik var. İşte o muharriklerden birisi de ümittir. Ama insanın fıtratında hemen ümitsizliğe kapılma var. Kafir mesela galip durumda mı? Hemen ümitsizleşiverir. Artık bir daha belimizi doğrultamayız der. Birinci Dünya Savaşı'nda mesela mağlup mu olduk? Tamam der, her şey bitti der. Halbuki öyle değildir. Allah Azze ve Celle yeniden güç kuvvet verir. Yeter ki çalışsınlar Müslümanlar. Ve bugün işte az bir insan çalışıyor olsa bile yine de bakın Allah Azze ve Celle Müslümanlara yavaş yavaş kan veriyor. Yavaş yavaş güç kuvvet veriyor. Irak halkı eğer ümitli olsaydı Amerika'nın saldırısı karşısında kazanabiliriz ümidi içerisinde olsaydı, Allah büyüktür deseydi, mücadele etseydi, bugün çok daha başka bir durum olacaktı. 3-5 bin tane ümitli adam bugün savaşıyor Irak'ta. Ve o 3-5 bin tane ümitli mücahidin zaferidir bu. Koca Amerika'yı geri adım attırıyor. 3-5 bin tane ümitli adam. Öbürler ümitsizdiler. Koca ordu ümitsizdi. Amerikan saldırısına karşı koyamayız dediler, hemen teslim oldular. 3-5 bin tane ümitli adamın yapabildiğini milyonlar yapamadılar. Düşünün ki ya bir de milyonlar ümitli olsaydılar, o zaman daha nasıl bir durum ortaya çıkardı? O zaman Amerika ne kadar rezil bir duruma gelecekti. Daima ümitli insanlar çalışmışlardır. قُلْ كُلُّنْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِي De ki ey Resulüm, herkes kendi tabiatına göre, kendi karakterine göre çalışır. Herkes kendi fıtratına göre çalışır. Herkes kendi kişiliğine göre çalışır. Ya da herkes kendi dinine göre çalışır. Herkes kendi huyuna göre çalışır. Herkes kendi huyuna göre davranır. Allah Azze ve Celle demek istiyordu ki ey müminler, insanların karakterini tespit edin. Karakteri tespit edin. Çünkü bir gün karaktersizin karaktersizlik yapacağını göreceksiniz. Karaktersizlerin karaktersizliğini anlamadıysanız arkanızdan vurulursunuz. Ahlak başka bir şey, karakter başka bir şey. Bazen bazı insanların ahlakı güzel olabilir. Ama karakteri problemli olabilir. Karakteri kötü olabilir. Belki insanlarla diyaloğu güzeldir. Belki yalan söylemez. Belki insanlara güzel davranır. Belki cömerttir. Belki iyilik severdir. Belki şöyledir, böyledir. Belki olgundur. Belki yalan söylememektedir. Belki kibirli bir insan değildir, mütevazidir. Bunlar ahlaktır, karakter değil. Belki de karakterinde problem var. Bir gün gelir hıyanet ediverir. İşte hıyanet bir karakter problemidir. Bir defa hıyanet eden bir daha eder. Hiç etmeyeceksin. Bir defa alıştın mı bir defa daha yaparsın. İkinci yapan üçüncüyü daha kolay yapar. Üçüncü yapan dördüncüyü daha kolay yapacaktır. Bazı insanların ahlakı güzel olur, karakteri zayıf olur, çürük olur. Bazen de bunun tersine olur. Bazı insanların da karakteri sağlam olur, ahlakı çok güzel görünmez. Belki öyle görünür. Onu uzaktan tanıyanlar, yakından tanımayanlar, belki bazı huylarından dolayı ondan hoşlanmazlar. Halbuki taş gibi bir karaktere sahip erkek adamdır. Ama bazı ahlaklar belki onu örtbas etmiştir. Belki onun görünmemesine sebep olmaktadır. İnsanlar ahlakı görürler, karakteri göremezler. Karakter ancak olay olduğu zaman ortaya çıkar. Olaylar olmadan insanların karakterlerini görmek ekseriyetle mümkün değildir. Ancak basiretli, ferasetli, onu çok yakından tanıyanlar onun karakterini tespit edebilirler. Çok yakından tanımıyorsanız karakteri göremezsiniz. Ahlak elbise gibi bir şey. Görünüyor ama karaktere gelince o bedene benziyor. Beden elbisenin içerisinde görünmüyor. Bir gün gelir de elbiseyi çıkartırsanız işte o zaman beden görülür. Aynen öyle, bazen ahlak karakteri bastırır. Ahlak güzeldir ya da güzel görünüyordur ama aslında karakterde ciddi problemler vardır. Adam satacak bir karaktere sahiptir. Hıyanet edecek bir karaktere sahiptir. Çürüktür, zayıftır. Belki ahlakı güzeldir. Belki iyi bir insandır. Ama karakterde ciddi problemler vardır. Bazen ahlak güzel olur, karakter çürük olur. Bazen karakter güzel olur, ahlak zayıf olur. Bazen ikisi de kötü olur. Bazen ikisi de güzel olur. İnsanlar bu dört kısımdırlar. İşte eğer ahlakı güzel, karakteri çürükse onu tanımayanlar onu seveceklerdir. Ama karakteri güzel, ahlakı güzel değilse onu tanıyanlar seveceklerdir. İkisi de kötüyse onu kimse sevmeyecektir. İkisi de güzelse onu herkes sevecektir. Yakınında olanlar da, uzakta olanlar da. Allah Azze ve Celle herkes kendi şekilesine göre, kendi huyuna, tabiatına göre, fıtratına göre davranır buyuruyor. Yani demek ki bazı insanlar şöyle davranacak, bazı insanlar böyle davranacaklar. Çünkü Allah Azze ve Celle herkes aynı şekilde yaratmamıştır. Ama karaktersizliğe gelince Allah hiç kimseyi karaktersiz olarak yaratmaz. Karaktersizlik insanın kendisinden kaynaklanır. Yoksa Allah zulmetmiş olur. Allah hiç kimseyi karaktersiz olarak yaratmaz. Ama insan bir karaktersizlik yapar. Hoşuna öyle gittiği için, işine öyle geldiği için, nefsine hoş geldiği için, menfaatlerine uygun gördüğü için, korktuğu için, her neyse bir gün gelir bir karaktersizlik yapar. Mesela hıyanet eder, mesela arkadaşını satar. Böyle böyle karakterini bozar. Bozan kendisidir, Allah değildir. Ondan dolayı Allah'ı suçlayamaz. Beni Allah böyle yaratmış, ne yapayım diyemez. Ben zayıfım, ne yapayım diyemez. Bu şeytanın ahlakıdır. Şeytan da Allah'ı suçlamıştı. Günaha girmekten, o günahtan daha büyük bir günah Allah'a suçlama günahı. فَرَبُّكُمْ عَلَامُ بِمَنْ هُوَ اَحْدَى سَب۪يلًا Ve Rabbiniz çok iyi bilir içinizde en doğru yolda giden kimdir? Hanginizin karakteri nedir? Allah çok iyi bilmektedir. Ve Allah Azze ve Celle bazen mühlet tanır. Karakterinizi saklar. Ahlakınız belki güzel. Belki insanlara kendinizi güzel gösteriyorsunuz ya da elbisenin güzel olması gibi. O belki kolay ama çok derinlerde olan o karakter, o şahsiyet, o güzel değilse bile Allah mühlet tanır. Mühlet tanır, mühlet tanır. Anlaman için mühlet tanır. Bir gün gelir, mühletin bitiverir. O zaman neysen ortaya çıkarılıverirsin. Bu dünya hayatı zaten bunun içindir. Herkes neyse ortaya çıkarılacaktır. Neysen mutlaka ortaya çıkarılacaksın. Ortaya çıkarılmadan canın alınmayacak. Kalbinin bir yerlerinde hıyanet varsa mesela, ortaya çıkmadan ölmeyeceksin. Kalbinin bir yerlerinde adam satma varsa mesela, ortaya çıkmadan ölmeyeceksin. Allah mühlet tanır ama ihmal etmez. Allah Azze ve Celle tedavi edesin diye mühlet tanır. Ve Allah Azze ve Celle tedavi edesin diye olay yaratır. O olay senin için bir rahmet idi, anlamadın. Orada dişini sıkacaktın. Orada dişini sıkacaktın. Karakterli davranacaktın. Arkadaşlarını satmayacaktın. O senin için bir tedaviydi. Allah seni tedavi etmek istedi. Kurtulmanı istedi. Sen kurtulmak istemedin. Yine yaptın yapacağını. Yine sattın arkadaşlarını. Halbuki o bir tedaviydi. Anlasaydın, o ilacı kabul etseydin, keşke o ilacı içseydin. Zehir gibi acı geldi değil mi? Ama bilesin ki şifaydı. Zehir gibi de olsa bazen yine de karakterli olmak kolay değil. Bazen zehir gibi olur. Karakteri muhafaza etmek, zehir içmek gibi olur. Yine de onu göze alacaktın. İşte o zaman kurtulmuş olacaktın. Bir kez yapacaktın, kurtulacaktın. Herkes kendi karakterine göre davranır. Ve herkes kendine ne olduğunu çok iyi bilir. وَلِلْ اِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا İnsan kendinde olanları çok iyi görmektedir. Nefsinde ne var? Çok iyi görür aslında. Allah söylüyor. Nefisleri yaratan Allah söylüyor. Seni yaratan Allah söylüyor. Sen nefsini yaratan Allah söylüyor. Seni senden iyi bilen Allah söylüyor. Sen kendini bilirsin diyor. Bilmiyordum diyemezsin kıyamet gününde. Allah söylüyor. Ben sana seni tanıtmıştım diyor. Sen kendini tanımıştın. Sen kendini tanıyordun. Sana ilaç gönderdim. Kabul etmedin. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا Bir takım mazeretler ortaya atsa bile, şundan dolayı bundan dolayı dese bile, yalan dolandan başka bir şey değil. Sen kendini tanıyorsun. Hadi beni kandırdın, hadi arkadaşını kandırdın. Allah'ı da mı kandıracaksın? Kendini de mi kandıracaksın? Sen kendini biliyorsun. Yalanla nasıl mutlu olacaksın? Herkes kendi karakterine göre davranır madem, o halde karakterler düzeltilmeli kıymetli kardeşlerim. Bu Batı medeniyeti bizi gavur edemedi ama ne Yahudi edebildi, ne Hristiyan, ne ateist, ekseriyetle Müslümanlar Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla az da olsa, kimi az, kimi çok ama dinlerini muhafaza ettiler, imanlarını muhafaza ettiler ama bir şeylerini kaybettiler. Batı belki bizi gavur edemedi ama bir şey etti, karakterimizi bozdu. Karakteri bozuk insanlar çoğaldı, sözünde durmayan insanlar çoğaldı, yalancılar çoğaldı, arkadaş satanlar çoğaldı, menfaatçılar çoğaldı. şerefli bir davranış ahmaklık olarak kabul edilir hale geldi. Dün şerefli bir hareket olarak kabul edilen bir hareket, bir insanı mesela korumak, dün şerefli bir insanın yapacağı hareket olarak kabul edilirdi, takdir edilirdi, tebrik edilirdi. Son zamanlarda ahmaklık olarak görünmeye başlanıldı. Siz mesela bir mazlumun yanında yer mi aldınız? Bir mazlumu korumak için mi mesela riski göze mi aldınız? Kendinizi tehlikeye mi attınız? Sizi ahmak olarak gören ahmaklar çoğaldı. Karakteri bozulmuş olanlar, karakteri bozuk bir toplumla bir yere varmak mümkün değildir. O yüzden karakterlerin düzeltilmesi lazım. Karakterlerini düzeltmediğiniz insanlarla yola çıkamazsınız. Sağlam karakterli olmayanlarla hedefinize varamazsınız. Allah Azze ve Celle sağlam bir karakter hepimize nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışanlara, çarpışanlara, mücahit kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevenlerden olmayı nasip eyle. Allah'ım seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevenlerden olmayı nasip eyle. Allah'ım bir kenarda duranlardan değil, işin tam göbeğinde olanlardan olmayı nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.